İsa Mesih oturup hesap yapmanın yanlış bir şey olduğunu söylemedi. Kralın oturup hesap yapmasının kendisi için iyi bir şey olduğunu ve eğer akıllıysa savaşı nasıl yapacağını hesapladığını söyledi. Ben bu adamların Rab İsa Mesih'in gerçekte söylediği şeylerle yüzleşmediklerini düşünüyorum. İsa elçilerini ilk olarak yolladığında yanlarına hiçbir şey, cüzdanlarını bile almamalarını söylemişti Markos 6. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde. Ancak geri döndüklerinde ve onları yeryüzünün dört bir köşesine yollarken bakın ne diyor Luka 22. bölüm 35 ve 36. ayetler. Sonra İsa onlara ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu diye sordu. Hiçbir eksiğimiz olmadı dediler. O da onlara şimdi ise kesesi olan da torbası olan da yanına alsın dedi. Kılıcı olmayan abasını satıp bir kılıç alsın. Size bu şekilde konuşmaların boş konuşmalar ve bu kişilerin düşler peşinde koşan kişiler olduğunu söylememin sebebi budur. Savaşa katılmayı istemeyişinizi söylemeniz kulağa hoş gelebilir. Buna hepimiz katılabiliriz. Anne sevgisi, vatan sevgisi gibi hepimiz içinde var olan duygular var. Savaşa katılmamak harika ama aynı zamanda da gerçekle yüz yüze gelmemiz gerekir. Getirdikleri mesaj aldatıcıdır. Savaş yokken ve her şey huzur içinde gözüktüğünde pazar günü iyi giyinmiş bir kalabalığa bu şekilde mesaj vermek kolaydır. Yahuda'nın inançtan dönmüş öğretmenler hakkında söylediği ikinci olarak onların bedenlerini kirlettiğidir. Yahuda bu sözlerle onların alçak ve anormal ahlaksızlıklarda bulunduğunu söylemek ister. Sodom ve Gomorra kentlerindeki yabancı bedenden bahsederken de aynı şeyi söylemektedir. Dostum, Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerini yok etti. Melekler de bizim için bir uyarı oluşturmaktadır çünkü onlar da yargılanacak. Bir yargı için korunmaktadırlar ve Tanrı Mısır'dan çıkardığı kendi halkının bile inançsızlığından ötürü vaat edilen diyara girmesine izin vermedi. Bütün bunlar günümüzde bizler için örnek oluşturur ve Tanrı'nın yeni ahlakımızı yargılayacağını kabul etmemiz bizler için iyi olur. Bu ne yeni bir ahlaktır ne de yeni bir ahlaksızlık. Bunun hiçbir yeni yanı yok. Ta Sodom ve Gomorra'ya ve ta Nuh'un zamanına kadar dayanmaktadır. Üçüncü olarak bu inançtan dönmüş öğretmenler Rabbin yetkisini hiçe sayıyorlar der. Bunun anlamı otoriteyi reddettikleridir. Ölüm cezasının kaldırılmasını isteyen insanlar var. Herkesin salıverilip istediklerini yapmalarına izin verilmesini isteyen insanlar da var. Bunun sonucu olarak neler olduğunu görüyoruz. Topluma bunların çok büyük zararı vardır. Artık insanlar olarak uygarlaştık ve uygar bir çağda yaşıyoruz diye düşünüyorduk ama bir grup vahşiden başka bir şey değiliz ve bunun nedeni otoritenin hiçe sayılmasıdır. Bazı yasaların kaldırılmasını istiyoruz. Örneğin evlenmeye ne gerek var ki? Önce birlikte yaşayalım, bakalım birbirimize uyuyor muyuz? Birkaç yıl birlikte yaşadıktan sonra karar veririz, değil mi? Canım evlenip de ne olacak? İnsanların birlikte yaşamalarına izin vermemiz gerektiğini söyleriz. Bu hangi toplumda yaşanırsa yaşansın o ulusun ahlak standardını düşürür. Dostum, aile birliği her toplumun temelidir. Evlilik kutsaldır. Sadakat ister, bağlılık ister, sevgi ve saygı ister. Bunun dışına çıktığınızda orada ne bereket ne de ahlak değerleri kalacaktır. Dördüncü olarak sahte öğretmenler yüce varlıklara sövüyorlar der. Bu onların yüce varlıklara karşı saygısız olduğu anlamına gelmektedir. Kurallara ve otorite sahibi kişileri protesto etmektedirler. Yani polise saldırırlar çünkü polis otoriteyi temsil eder. Ya da başkanları ulusta ya da kentte olup biten şeylerden sorumlu olsunlar olmasınlar her şeyden sorumlu tutulur. Neden? Çünkü otoriteye karşı saygı yoktur. Yetki sahibi olup da saygıya layık olmayan kişiler olduğunu biliyorum. Ama o kişilerin bulundukları konumları saygı gerektirir. Yahuda bir sonraki ayette bize bunların örneklerini verecektir. Yahuda bize yeniden kiliseye gelen inançtan dönmüş kişilerin özelliklerini de anlatır. Yahuda 1. bölüm 9. ayet. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi diyor. 10 uzun ve yorucu yıl boyunca Yunanlılar Truva kentini kuşattılar ama onların kuvvetlerini delemediler. Aşılmaz görünüyordu ve kente girmek için bir yolda bulamıyorlardı. Sonra bir öneri geldi. Tahtadan bir at yapıp içine askerleri koyacak, onu kent kapısının dışına koyup yemelerine girip gidiyormuş gibi yapacaklardı. Bu öneri üzerine tahtadan atı yaptılar, içine askerleri de yerleştirdiler ve Truva kentinin kapısına bıraktılar. Truvalılar atı merak ettiler. Yunanların gemileriyle gittiğini görünce savaşın bittiğini düşündüler. Dışarı çıkıp atı gördüler ve onu kentin içine çekmeye karar verdiler. Yeni bir şey olduğu kesindi. Sahip olmayı arzu ettikleri bir şeydi. O gece atın içindeki askerler atın içinden dışarıya çıktılar ve içeriden kentin kapılarını kapattılar. Bu arada gece karanlığında Yunan gemileri geri döndü. Sadece gidiyormuş gibi yapmışlardı. Bir ordu dolusu güçlü adamın 10 senede yapamadığını birkaç asker içeriden yapmıştı. Günümüzde kiliseye de aynı şekilde liberalizm tarafından zarar verilmektedir. Aslında kiliseye hiçbir zaman dışarıdan zarar verilmemiştir. Zulüm kilisenin büyük ölçüde büyümesine neden olmuştur. Günümüzde kilisenin içten içe yok edilmesine tanık olmaktayız. Bu içeride gerçekleşen bir iştir. Mesih dışarıdan birisi tarafından değil, içeriden birisi tarafından ele verilmişti. Kendi öğrencilerinden biri olan Yahuda onu kendi ulusuna teslim etti. Kendi ulusu ise onu Romalılara teslim etmiş ve Romalılar da onu çarmıha germişlerdir. Günümüzde kilise de aradan, yan kapıdan girenler tarafından mahvedilmektedir. Bir insanın eli büyüklüğünde olan inançtan dönüş şimdi köpürerek kiliseyi süpüren bir fırtınaya dönüşüyor. Bu mektubu bir fırtına uyarısı olarak görmeliyiz. Çünkü bugün aramızda inançtan dönüş yaşanmaktadır. Bunu sevinçle ya da acılıkla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği bildiriyorum. Geçmişin bütün büyük mezhepleri büyük ölçüde yok olmaktadır. İmandan ayrıldılar. Büyük bir ihtimalle de bir daha dönmemek üzere. Bitmişlik ülkesine gittiler. Benim bildiğim kadarıyla imandan dönen bir kilise, bir organizasyon ya da bir kuruluşun yeniden imana döndüğü hakkında bir kayıt yok. Bazı bireylerin imana döndüklerini söylenir ama ben kendilerini tanımıyorum. Örneğin İngiltere'de başlayan Wesleyci hareket bir kiliseden ayrılmış olan bir harekettir. O dönemdeki kilise soğuk ve ilgisizleştiğinde Wesley'in kilisesi hayat oluşturan sıcak bir kuluçka makinesi gibi oldu ama üzülerek söylemek istiyorum ki günümüzde birçok yerde bir zamanlar orada var olan sıcaklık ve hayata sahip olmayan ve sadece Wesley'in dışsal görünümünü koruyan bir derin dondurucu haline geldi. Dürüst olmalıyım ve muhafazakarlığın günümüzdeki biçiminin yanıt olduğunu düşünmediğimi de bunlara söylüyorum. Sonuç olarak muhafazakarlığı bile zayıflatabilecek gerçek bir meydan okuma görülmektedir. Bu bir zayıflıktır ve zayıflık da şudur. Muhafazakarlık doktrin bakımından tamamen doğru olmuştur ama birçok yerde etik ve ahlaksal bakımdan boştur. Bir süre önce iyi bir gruptu. Doktrin ve ayrılma konusunda ısrarlı hatta tartışmacıdırlar. Ama kendi aralarında ahlaksızlıktan suçlu olan birisini kendilerine işaret edildiğinde onu korudular. Kendisinin muhafazakar olduğunu söyleyen bir bireyin ahlaksız uygulamaları çok rencide edici oldu. Ve grup bu konuda ilgisiz davrandı. Bu içeriden gelen bir şey olduğu için Mesih'in davasına çok büyük zarar veren bir durumu oluşturur. Bizler inançtan dönüş günlerinde yaşıyoruz. Bazıları bana Vaiz Bey gerçekten güzel konuşuyorsun ama biraz fazla abartmıyor musun diyebilir. Abarttığımı sanmıyorum dostum. Şimdi size yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ve birkaç yıl önce liberal vaizlerin söylediği bazı sözleri aktarmak istiyorum. Günümüzde durum bundan çok daha tehlikeli. 700 vaiz arasında yapılan bir anketteki sonuçlar şöyle. %48'i kutsal kitabın tamamen esinlendirilmiş olduğunu inkar etmiş. %24'ü kefareti, kurtuluşu reddetmiş. %12'si bedenin dirilmesini reddederken %27'si Mesih'in ölü olduğunu ve dirileri yargılamak için döneceğine inanmadığını bildirmiş. Amerika'da bir vaiz, biz liberal din adamları artık muhafazakar, modernci tartışmayla ilgilenmiyoruz. Buna katılarak zamanımızı boşa harcamak bile istemiyoruz. Bize göre Mesih'in bakireden doğup doğmamış olduğu fark etmez. Bu konuda bir görüş oluşturmakla ilgilenmiyoruz demiş. Başka bir vaiz ise bizler Mesih'in dirilmiş olmadığı konusuna kafalarımızı tamamen kapattık. Siz muhafazakarlar bu saçmalığa inanmayı arzu ediyorsanız buna bir itirazımız yok. Ama bizlerin vaaz edeceğimiz 20 yüzyıl önceki boş bir mezarın varlığı ya da yokluğundan daha önemli şeyimiz var demiş. Yine Batı dünyasında ünlü bir vaiz açıkça bizim mezhebimizde sizin adına atalarımızın imanı dediğiniz şey tamamen yok olmaya yüz tutmuştur. Tabii ki daha yaşlı vaizlerin birkaçı kutsal kitaba sarılıyorlar ama günümüzde mezhebimizin gerçek liderleri olan gençler arasında Mesih'e ya da sizin temeller olarak sınıflandırdığınız şeylerden hiçbirine inanan bir tek kişi bile bilmiyorum diyor bu Avrupa'daki vaiz. Dostum sizce abartıyor muyum? İnançtan dönüş zamanlarında yaşadığımız konusunda fazla mı telaşlanıyorum? Yahuda 1. bölüm 9. ayeti size tekrar hatırlatmak isterim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda İblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi, diyor. Bu ayet kutsal kitabın çok dikkat çekici bir ayetidir. West'in çevresi şöyle. Buna karşın baş melek Mikail, Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi şeklindedir. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunda açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa'nın cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken İblise bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, iblisin konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokratif yazılarından birini ele alarak Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde iblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıktı. Mikail'in tek yanıtı seni Rab azarlasın olmuş şeklindedir. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca iblisin Musa'nın daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmektedir. Lucifer Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koymasıydı. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerinde egemenliği üstlenebileceğini düşünmekteydi. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı var. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olduğundan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer Tanrı tarafından yaratılmış, daha sonradan düşmüş bir yaratıktı. Bu sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir ders. Birçok inanlı Tanrı'nın önünde diz çekmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve O yaratıcıdır. Sizlerim ve benim O'nun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var ki? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Ben O'na birçok kere ben Tanrı'nın önünde pek çok sorusu olan ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek isteyen birisiyim. Belki siz de bunu yapıyorsunuz ve Tanrı'ya bunu soruyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve O'nun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız da gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yücedir. O adil ve doğru bir Tanrı'dır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben O'na güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler O'nun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? O'nun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün geldiğinde acaba İsa Mesih siz Rab Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Kendi kendinizin yoluna gittiniz ve kendi gözünüzde doğru olanı yaptınız diyebilir mi? İşte bu insanlığın resmidir. Ya sizler, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail bizim için büyük bir ders veriyor. Yahuda 1. bölüm 10. ayette ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor der. Elimden geldiğince bu ayeti sizin için anlaşılır kılmaya çalışayım. Çünkü bu ayet bu mektubun bir başka önemli ayetidir. Yahuda ama bunlar sövüyorlar dediğinde küfrettiklerini söylemek ister. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle yaşıyorlar. Yahuda burada her ikisi de anlamak olarak çevrilen iki sözcük kullanır. Bunun farkına varmadan Yahuda'nın burada ne söylemek istediğini anlamak zordur. Birinci anlamak akılsal anlayış ve bilgi anlamına gelen eidodur. Görülmeyen şeylerden söz eder. Bilmek birçok insanın düşündüğü gibi bir test tüpüne dökebileceğiniz ya da bir mikroskobun altında bakabileceğiniz şeylerle sınırlı değildir. Hayatın iyi şeylerini bir mikroskobun altına koyamayacağınız, bir test tüpüne dökemeyeceğiniz gibi, örneğin harika bir müzik parçası içinde bunu yapamazsınız. Onu bir test tüpüne dökmeye çalışsanız ya da bir mikroskobun altına koymaya çalışırsanız ne olur? Müziğin sese çevrilmesi gerekir ve kulağın onu duyması gerekmektedir. Onu göremezsiniz. O görülmezdir. Sevgi de görülmez. Sevgiyi bir mikroskobun altına koyamazsınız. Dostum benim bildiğim pek çok şey var ve onları bir laboratuvar kanıtı olmadan biliyorum. Onları biliyorum çünkü onları yaşıyorum. Kutsal ruh onları yüreğim için gerçek kıldı ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövmektedir. Tanıdığım bir ilahiyatçı artık dirilişe inanmadığını söylemenin çok akıllıca bir şey olduğunu düşündü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmediği çok şey vardı. Yahuda'nın burada anlamak için kullandığı ikinci sözcük anlayış anlamına gelen epistemeyi sözcüğüdür ki Vincent adlı yorumcu el becerilerinde yaratıcılık hakkında kullanıldığı duyumsal zevklerin var olduğu durumlar gibi hissedilebilir şeyler hakkında olduğunu bunu söyler. Bunlar işte test edilebilir şeylerdir. Bu insanların bildiği şeyler sadece dokunabildikleri ve görebildikleri şeylerdir. Hayvanlar gibidirler çünkü ne de olsa bir hayvan sadece samanı ya da otu ya da mısırı yiyebileceği başka bir hayvanı bilir. Yani sadece içgüdüleriyle bildikleri şeyleri bilirler. Örneğin sonbaharda ördekler güneye uçmaya başlar. Burada güzel bir yaz geçirdiler ama birdenbire kalkıp uçmaya başlarlar. Bazı insanlar bu ördekler çok akıllı, çok geçmeden kışın geleceğini, her yerin karla kaplanacağını, gölün donacağını biliyorlar der. Güneye gidiyorlar, gerçekten akıllılar derler. Hayır, akıllı değiller. İçgüdüleriyle hareket eden hayvanlar onlar. Kuşlar bunu anlayış sahibi oldukları için değil, içgüdülerini dinledikleri için yapar. Bu nesil sadece bir test tüpüne dökebileceğine inandığı şeylere meyil gösterdiği için kendisini çok akıllı sanıyor. Onlar bir hayvanın anlamadığı bir şeyi anlamıyorlar. Elçi Paulus'un adına epignosis dediği daha yüksek bir bilgi düzeyine erişmemişlerdir. Paulus, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilebilirsiniz, İsa'nın dünyanın kurtarıcısı olduğunu bilebilirsiniz derken işte epignosis sözcüğünü kullanmaktadır. Sadece fiziksel şeyleri bilen bu adamlar bilinecek her şeyi bildiğini düşünüyorlar ve kendilerini bu şeylerle de kirletiyorlar. Yahuda'nın inançtan dönenler hakkında çizdiği resim de bu. İnançtan dönen kişilerin örneklerine bakacağız şimdi. Kain, Balam ve Korah örneği verilir. Yahuda 1. bölüm 11. ayet. Vay onların haline, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Yahuda şimdiye kadar İsrailoğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek verdi. Şimdi 3 bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtir. Burada her iki anlamına gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kişiler için vay onların haline demektedir. Çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor. Kain dindar bir adamdı ama aynı zamanda da doğaldı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanmaktaydı ama dinini kendi istediği şekilde yerine getiriyordu. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde geleceğini düşündü. İbraniler 11. bölüm 4. ayet bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmasını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin de bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eskidir. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı ve liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapmak istiyordu. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar der. Burada Balam'ın yanılgısında görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balam'ın yolu ve vahiy 2. bölüm 14. ayette Balam'ın öğretisi olarak bu kutsal kitapta geçmektedir. 2. Petrus'ta Balam'ın putperestlik olan açgözlülükte suçlu olduğu görülür. Kiralanmış bir vaizdir. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balam'ın yoluydu ve bu onun mahvına neden oldu. Ancak kişi paradan başka bir şeyin peşinde de olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilir. Bir insanı Balam'ın yoluna koyan pek çok şey var. Yahuda bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemektedir. Vahiy kitabında Balam'ın doktrinini görmekteyiz. Çölde Sayım 22. bölüm 25. ayette bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a, İsrail ordugahına Moablı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediği bildirilir. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlarla, inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi çok fazla uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir çünkü çok büyük mutsuzluklara bu yol açar. Yahuda'da bildirilen Balam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağı düşüncesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünüyordu. Çarmıh'ın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabileceği ve onun kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni Mesih'e yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım beni Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğim konusunda bana yardımcı olamadılar. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım olduğunu anlayamıyorlardı. Aynı zamanda buna pek inanmıyorlardı da. Bunu anlamadıkları için buna inanmadılar. Bu aynen Balam'ın sorunuydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular der. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana elebaşılık ettiğini çölde sayım 16. bölümde okuruz. Tanrı'nın önüne çıkabilecek tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeye dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa ile mi konuştu? Musa kendini ne sanıyor diye soruyordu. Aslında Musa kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istememişti ama Tanrı Musa'yı çağırdı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan çıkarttı. Musa'nın yetkisine karşı çıktı, kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik etti. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söyler. Eski antlaşmadaki bu üç kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat etmeliyiz. Kahin Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban sunulması gerektiğine inanmıyordu. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balam'ın yanılgısı kutsal bir tanrının günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağı düşüncesiydi. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapmaktadır. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diye sorar. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik eder. Kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenmektedirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda da bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor. Ve ben de onu dinlemekten bıktım dedi. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayarım. Çünkü inançtan dönmüş birisinin yaptıklarını yapmaktadır. Eski antlaşmadaki bu üç adam bugün bize bunun örneğini verir. Aynı zamanda günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenleri de tanımlar. Yahuda mektubu son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişileri en canlı, en ayrıntılı, aynı zamanda da en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır.